Bu kitap Altınoktaköyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mehmet Ali Karga. Eserin adı Aksaray'ın Sırları Erdoğan Rejimi Çökerken. Yazarı Barış Yarkadaş. Türü araştırma. Asi Kitap Guru Yapım Prodüksiyon 2. Baskı 2016 İstanbul. ISBN No'su 978-605-65480-62. Bu kitap 278 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ocak 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Aksaray'ın Sırları Erdoğan Rejimi Çökerken. Hükümet değil, kiralık katil arayan siyasetçi kimdi? Tayyip Erdoğan'ın Özal sevgisi nereden kaynaklanıyor? Erdoğan'ın Mursi'ye verdiği akıl neye mal oldu? Aksaray'ı koruyan firma neden İsrail'den seçildi? Sadece bir yılda egosunu tatmin için harcadığı para 2,5 katrilyonu nasıl buldu? Erdoğan kendine verilen rolü nasıl gerçek sandı? İktidarını sürdürmesi neye bağlı? Fethullah Gülen'i ne zaman tutuklatmak istedi? Paralel yapılanmayı anlatabilmek için devletin gizli belgeleri Avrupa'ya nasıl sunuldu? Ameliyatından sonra görüştüğü bir partinin liderine ne tembihledi? Öcalan'ı muhatap alma şartını nasıl kabul etti? Emine Hanım, Hayrunisa Hanım'a neden büyük laflar etme dedi? Tayyip Erdoğan Barış Yarkadaş'a neden kızdı? Kasımpaşa'da yoksul bir evde başlayıp milyar dolarlık Aksaray'a uzanan karanlık sırlarla dolu bir yürüyüşün hikayesi. 13 yıllık Erdoğan rejiminin çarpıcı bir anatomisi. Gazeteci Barış Yarkadaş'tan. Ön söz. Onunla ilk kez 1996 yılının son aylarında karşılaştım. Türkiye'nin ilk yerel televizyonu olan KMP, Kartal, Maltepe, Pendik, Anadolu TV'de muhabirdim. Görevlerim arasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip etmek de vardı. Erdoğan, televizyonumuzun yayın yaptığı bölgeye sık sık gelir, açılışlara katılır ve ateşli söylevler verirdi. Biz de fırsat buldukça soru sorar, verilen cevapları haberleştirirdik. Erdoğan'ı TV8'in kuruluş döneminde çalışırken de takip ettim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan, etrafını etkileyen bir yapıya sahipti. Medyaya çok önem verir, gazetecilerle ilişkilerini iyi tutmaya çalışırdı. Bu süre zarfında çok hırslı olduğunu gözlemledim. Sistemin kendisini ezdiğini düşünüyor ve sistemle hesaplaşmak için fırsat kolluyordu. Erdoğan'ın hırsını ilk fark eden Necmettin Erbakan'dı. Bu yüzden çevresindekileri Erdoğan'a karşı uyarıyor, önünün kesilmesi ve siyasetten tasfiye edilmesini istiyordu. Erdoğan'ın ABD konsolosluğundaki bazı görevlilerle yakın temas içinde olması Erbakan'ı rahatsız ediyordu. Bu rahatsızlığın yarattığı etkinin Erdoğan'ın siyasi hayatına yön verdiği ise çok az konuşulan bir gerçek. Erdoğan'ın Yargıtay'dan aldığı cezada Erbakan'ın yakın çevresinin etkisinin olduğu nedense hiç konuşulmuyor. Buna ilişkin iddiayı Beyaz TV'deki bir programda dile getirdim. Erdoğan'ı siyasetten tasfiye etmek için verilen hapis cezasında dönemin Fazilet Partisi yöneticilerinin katkısı olduğu gerçeğini kamuoyuyla paylaştım. Aynı programda yer aldığımız Fazilet Partili Şevket Kazan sorularıma tatmin edici bir cevap veremedi. Erdoğan'ın Akbil yolsuzluğuna ilişkin somut kanıtlar ortada dururken okuduğu bir şiirden dolayı ceza alması, araştırılması ve açığa çıkarılması gereken bir konu olarak önümüzde duruyor. O şiir TCK 312. madde kapsamında değerlendirildi. Erdoğan'a halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten ceza verildi. O cezayı verdirenler Erdoğan'ı tasfiye etmek için düğmeye bastılar. Ancak ortaya başka bir sonuç çıktı. Erdoğan hiç de hak etmediği halde toplumun belli bir kesimi tarafından adeta kahraman haline geldi. Oysa ki Erdoğan ne bir kahramandır ne de kahraman olabilecek herhangi bir özelliğe sahiptir. Onu yakından tanıyanlar bunu bilir. Gerçek Erdoğan 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan tapelerdeki paraları sıfırla diyen tedirgin ses tonudur. Meslek hayatım boyunca Erdoğan'ı sahada 3-4 yıl aralıksız olarak izledim. 23 Eylül 1998 tarihinde Erdoğan'ın kahraman olamayacağını bizzat gördüm. Kendisine uzattığım belgeyi görünce boğazı düğümlendi. Kısa bir konuşma yaptıktan sonra arabasına geçti ve koltuğa gömüldü. Bu kitap işte o belgenin öyküsüyle başlıyor ve Kaçaksaray'a uzanan karanlık dönemin sırlarını ortaya koyuyor. Siyaseten hormonlu bir siyasetçinin tek adamcı Erdoğan rejimini kurabilmek için hukuku ve demokrasiyi hangi yöntemlerle ayaklar altına aldığını tarihe not ediyor. 19 Mayıs 2015 Kadıköy, İstanbul. Giriş. Tayyip Bey, Yargıtay'dan ceza aldınız. Muhabirlik yaptığım dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yollarımız sık sık kesişti. Profesyonel televizyonculuğa adım attığım KMP Anadolu TV'de çalışırken dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faaliyetlerini izledim. Açılışlarını, konuşmalarını haberleştirdim. Haber müdürümüz Ali Kaya Erdoğan'a önem verirdi. Erdoğan bu yüzden yerel bir televizyon olan KMP Anadolu TV'nin haberlerinde sık sık görülürdü. KMV TV'yi MNG Holding'in almasıyla birlikte yeni bir süreç başladı bizim için. Televizyon Kartal'dan Beşiktaş'a taşındı. MNG Holding, KMP Anadolu TV'yi alıp TV8 adlı ulusal bir televizyona çevirmek istiyordu. Bu yüzden KMP TV'nin frekansına hali yüklü bir para ödenmişti. İlk yaptıkları da kadro değişikliğiydi. Birçok arkadaşımız bu yüzden işten çıkarıldı. Yerine yenileri alındı. İşe yeni başlayan haber koordinatörümüz Oğuz Güven de bir gün işleri dağıtırken bana döndü ve bugün Recep Tayyip'i sen izle. Bir toplantısı var. Bir de gazetede yer alan haberi sor. Doğru mu değil mi öğren. İşe almadan gelme dedi. Tayyip Erdoğan'ı saatlerce bekledim. 28 Şubat'ın henüz atlatıldığı günlerdi. Hürriyet gazetesinin politika sayfasında Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a atfen verilen sözler vardı. Haberde Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat karşısındaki tutumunu eleştiren partililere yönelik söylediği iddia edilen "Sokağa çıkıp bağırmayın, bağıracaksanız gidin ormanda bağırın" sözleri yer alıyordu. Haber koordinatörümüz Oğuz Güven'in öğrenmek istediği Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğiydi. Bu yüzden işi almadan gelme demişti. Çünkü sert çıkışlarıyla bilinen Erdoğan'ın söyleyeceği bir söz ülke gündemini değiştirebilirdi. İşte bu düşüncelerle kameraman arkadaşım Ünal Sondemir'le birlikte yola çıktık ve o gün başka bir toplantı yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği Malta Köşkü'ne gittik. Erdoğan biraz sonra toplantıyı başlattı ve yurt dışından gelen bir belediye başkanını tanıtarak "Bundan böyle birlikte işler yapacağız, kardeş şehir olacağız" dedi. Sözlerini bitirdikten sonra "Sorusu olan var mı?" diye sordu. Ben hemen atıldım ve "Sayın Erdoğan, bugün Hürriyet'te yer alan sözlerle ilgili yorumunuzu öğrenmek istiyorum" dedim. O an Erdoğan'la göz göze geldik ve "Şimdi misafirimiz var. Misafirimizin yanında bu tür meseleleri konuşmayalım. Bekle toplantı bitsin konuşalım" dedi. Erdoğan'ın dediği gibi yaptım. Toplantı biraz sonra bitti. Ama ne hikmetse konuk bir türlü gitmek bilmedi. Bir ara Erdoğan'ın danışmanlarından birini "Başkanı beklediğimi söylerseniz sevinirim, bizi unutmasın" diye uyardım. Kameraman arkadaşım Ünal Sondemir sıkıntıdan ne yapacağını şaşırmıştı. Bir ara bahçeye çıktı, Malta Köşkü'nü çekmeye başladı. Tam o sırada Tayyip Erdoğan içeriden çıktı, konuğunu uğurladı. Bu sırada beni gördü ve "Yahu hala bekliyor musun? Sor bakalım şimdi ne soracaksan" dedi. Tabii Tayyip Erdoğan bunu söylerken aradan tam 4 saat geçmişti. 4 saatlik bekleyişin ardından Tayyip Erdoğan'a mikrofonu yönelttim ve sorumu sordum. Erdoğan sorumu "Böyle bir şey yok. Sayın Erbakan böyle bir şey söylemez. Bu Sayın Erbakan'ın üslubu da değildir" şeklinde cevapladı. Bizim açımızdan iş bitmişti. Erdoğan'a adet yerini bulsun mukabilinden birkaç soru daha sordum ve hemen şirkete dönmek için hazırlandım. Gerçi Erdoğan bir şey söylememişti ama biz işi almıştık. En azından eli boş dönmemiştik. Erdoğan çorap hediye etti. Erdoğan röportajını izleyen editörler haberi yapmamı istediler. Haber o geceki bültenin ortalarında yer aldı. O da sanırım 4 saat beklediğim için konuldu bültene. Tabii o süreçte Erdoğan'ın Erbakan'la ilgili yorum yapması önemliydi. Çünkü Erdoğan kesinlikle konuşmuyordu. Bu röportajın ardından Erdoğan'ı bir süre daha izledim. Artık bir şekilde tanışıklığımız da olmuştu. Toplantılara, açılışlara geldiğinde gözümüzle selamlaşırdık. Hatta bir günde yine bir açılışta beni yanına davet etmiş ve o firmanın ürettiği çoraplardan hediye etmişti. Çorap pek kaliteli değildi ama başkanın hatırası olarak saklanılabilecek cinstendi. Hoş, hediye kabul etmeyen gazetecilerdendik. Ama tutarı 5 dolara geçmediği için hediye edilen çorabı kabul etmiştim. Türkiye'nin çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerdi. Erdoğan bu arada Siirt'te okuduğu şiir yüzünden yargılanıyor, ceza alıp almayacağı, alırsa ne olacağı konuşuluyordu. Biz de doğal olarak süreci yakından takip etmeye çalışıyorduk. Kaçın, şeriat geliyor. 28 Şubat'ın aktörleri şeriat tehlikesinden söz ediyor, toplumun üzerinde yeni baskı gerekçeleri yaratıyordu. Öyle ki Türkiye her gün şeriat geliyor korkusuyla yatıyor, şeriat geliyor korkusuyla uyanıyordu. Tayyip Erdoğan da bu süreçte hedefe konulan isimlerdendi. Siirt'teki şiir de bu yüzden arşivlerden bulunup çıkarılmış, TV ekranlarında sık sık gösterilir olmuştu. Bu yüzden bir belediye başkanının yakalanamayacağı popülerlik adeta ona hediye edilmişti. Hem de kendisini yok etmek isteyen güçlerce. İşte böyle bir ortamda TV8'in kuruluş sürecinde biz de istifa etmek zorunda kaldık. İstifamızın sebebinin siyasi bir yanı yoktu. Müdürlerimiz ile yönetim arasındaki anlaşmazlık bize de yansımış, ekip olarak işi terk etmiştik. Kış aylarının ortasında yaşanan bu istifa beni ilk kez işsizlikle yüz yüze bırakmıştı. Neyse ki işsizliğim kısa sürdü ve 14 gün sonra Kent TV'de iş buldum. Haber müdürü Adil Bali ile ilk kez karşılaşacaktık. Editörümüz ise Ferit Şişmanlardı. Adil Bey ve Ferit ile kısa sürede uyum sağladık. Adil Bey benden belediyeyi ve Tayyip Erdoğan'la ilgili süreci izlememi istedi. Kısa bir süre sonra yine Tayyip Erdoğan'la kesişti yolumuz. Tüm muhabirlerin takip etmek istediği figürlerden biriydi Tayyip Erdoğan. Bir kere hakkındaki davanın sonuçlanması bekleniyor, 28 Şubat'ın figürleri onu sürekli olarak hedefe yerleştiriyordu. Bu yüzden ülke gündeminde belirlemeye başlamıştı. Erdoğan'dan özel açıklama: can güvenliğim yok. Hatta öyle ki bir ara Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş'la aralarında bir polemik bile olmuştu. Erdoğan Pendik'teki bir çeşme açılışında "Vur vur inlesin, Vural Savaş dinlesin" diye slogan atanlara "Benim adım Vural mı ki size vurun alın diyeyim, benim adım Savaş mı ki size savaşın diyeyim" cevabını vermişti. Bu sözler tüm gazetelerin birinci sayfasını kaplamış, televizyonların ise birinci haberi olmuştu. Gerilim hayli tırmanmıştı. Vural Savaş bu sözlerden sonra Ankara'da bir açıklama yapmış ve "Can güvenliğim yok" demişti. Sabah gazetesine yapılan bu açıklama gündemi değiştirmişti. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusuydu. O sabahki toplantıda Erdoğan'ın ne diyeceği gündemin birinci maddesiydi. Tüm medya Erdoğan'ın peşindeydi. Belediyenin basın danışmanları gazetecilerin telefonlarından bunalmış, kaçma yolu arıyordu. Çünkü herkes Erdoğan'ın ağzından çıkacak tek bir sözü alabilmek için adeta yarışıyordu. Siyasiler ayrı, gazeteciler ise ayrı bir gerilim yaşıyordu. Gerilimi ortadan kaldırmanın en iyi yolu Erdoğan'ı bulup konuşmaktı. Toplantıya hazırlıklı girmiştim. Erdoğan'ın o günkü programının CNR'daki bir fuar açılışı olduğunu öğrendim. Haber müdürümüz Adil Bali, "Erdoğan sana emanet" dedi. Mesajı almıştım. Bu yüzden öğleden sonraki toplantıyı beklemeye başladım. Danışmanlar Erdoğan'ın kesinlikle kimseyle konuşmayacağını söylüyordu. Bu yüzden artık aramaktan vazgeçmiş ve beklemeye başlamıştım. Fuarın açılış saati yaklaşmıştı. Arabayla Yeşilköy'e doğru yol aldık. Fuarın açıldığı yere geldik ve beklemeye başladık. Biraz sonra Erdoğan da geldi ve içeri girdi. Kameramanlar, gazeteciler, muhabirler içeri alınmak istenmiyordu. Israrımız sonucu içeri girdik. Kameraman arkadaşım Hikmet Tekemen'e "Hazırlıklı ol, başkan konuşmayacak ama ben soracağım. En azından cevap vermemesini yayınlarız" dedim. Hikmet kamerayı kapatmadan Tayyip Erdoğan'ın yanına yaklaştı. Gazeteciler biraz uzaklaşmıştı. Çünkü herkes artık başkanın konuşmayacağına inanmıştı. Tam bu sırada "Sayın Erdoğan, tek bir sorum var" dedim ve yanına yaklaştım. "Hayrola, ne soracaksın, fuarı dolaşıyorum" dedi. Hikmet tüm olanı biteni kaydediyordu. Kameranın kayıt lambasının yandığını görünce hiç vakit kaybetmeden sordum. Sayın Vural Savaş tehdit edildiğini söylüyor. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz? Erdoğan'a bu soruyu sorarken bütün kameralar da yanımıza gelmişti. Erdoğan birden hiç beklemediğim bir cevap verdi. Benim de canım tehlikede, benim de can güvenliğim yok, beni de tehdit ediyorlar. Erdoğan'dan tarihi sözler. Erdoğan bu sözleri söyledi ve sustu. Bu kez ikinci soruyu yönelttim. Sayın Başkan kim tehdit ediyor açıklar mısınız? Erdoğan bu soruma cevap vermedi. O an ortalık ana baba gününe döndü. Ben hemen Hikmet'e tamam kayıttan çıkabilirsin, çok acil bir şekilde şirkete dönelim dedim. Birçok kameraman bu sahneyi yani Erdoğan'ın sözlerini kaydedememişti. Bu yüzden Erdoğan'ın etrafı yeniden sarıldı. Bu sırada Kent TV'nin merkezini aradım ve olan biteni anlattım. Hemen canlı yayına bağlandık. Arabayla şirkete dönerken canlı yayında Erdoğan'ın gündeme bomba gibi düşecek sözlerini anlatıyordum. Bu haber benim açımdan önemliydi. Davası Yargıtay'da bulunan Erdoğan, Yargıtay Başkanı'nın sözlerine benim de can güvenliğim yok diyerek cevap vermişti. Ve bunu bana söylemişti. Tahmin edileceği üzere Erdoğan'ın sözleri var olan gerilimi daha da artırdı. Artık herkes başkana ceza verileceği konusunda hemfikirdi. Cezanın ne zaman açıklanacağı ise merak konusuydu ve tabii ondan sonra yaşanacaklardı. İşte yine bunların konuşulduğu bir gün elime geçen bir belge tüm bu tartışmalara nokta koydu. O gün Erdoğan Topkapı'daki bir üst geçidin temelini atacak ve icraatlerini anlatacaktı. Kameraman arkadaşım Hakan Yusufoğlu'nu aradım ve işin yoksa hazırlan beraber gidelim dedim. Hakan'a yolda giderken Tayyip Bey'e önemli bir soru soracağım. Bu yüzden kayıttan çıkma. Her anını görüntüle, her an sorabilirim. Ve bizi ikili çek, tarihi bir habere gidiyoruz dedim. Haber sadece bizde var. Hakan hiç soru sormadı. Zaten sorsa da anlatamazdım. Çünkü elimizdeki metin neredeyse kendimden bile saklıyordum. Tarih 23 Eylül 1998'di. Topkapı'da yazdan kalma bir günün sıcağı altında konuşan Erdoğan, açtıkları çeşmelerin sayısını söylüyor, döşedikleri boruların uzunluğunu anlatıyordu. Biraz sonra konuşma bitti, kameralar çekim yapmayı bıraktı. Erdoğan şemsiyenin altında biraz dinlendi, ben de etrafı kolaçan etmeye başladım. Arkadaşların ağızlarını arayarak ne soracaksınız dedim. Kimsede özel bir şey yoktu, rahatlamıştım. Haber sadece bende vardı. Zaten sıcak tüm arkadaşları bunaltmıştı. Hemen oradan uzaklaşmak ve şirkete dönmek istiyorduk. Hakan ise gözlerime bakıyordu. Bir ara yanıma geldi ve soruyu soracak mısın dedi. Evet sen hazır ol yanıtını verdim. Hakan kamerayı açtı ve beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra da Tayyip Erdoğan yerinden kalktı, kürsünün önüne geldi. Gazeteciler hareketlenerek başkanın etrafını sardı. Birkaç arkadaş projeyle ilgili sorularını yöneltti. Erdoğan soruları cevapladı. Şimdi sıra bendeydi. Erdoğan'ın yan tarafındaydım. Kameraman arkadaşımı gözümle kontrol ettikten sonra cebimde sıkı sıkıya sakladığım belgeyi çıkardım ve Erdoğan'a gösterdim. Ardından aramızda aşağıdaki konuşma geçti. 23 Eylül 1998 Erdoğan'ın cezayı öğrendiği an. Sayın Erdoğan, dün gece Yargıtay 8. Dairesi davanızı ele aldı ve cezanızı kesinleştirdi. Ne zaman oldu bu? Sayın Erdoğan, dün gece oldu. İşte elimdeki belgede bu yazılı. Yargıtay hapis cezanızı onadı. Sanırım 4 ay hapis yatacaksınız. Şimdilik öğrenebildiğim bu. Bakın metnin en altında karar bölümü var. Ayrıntılar burada yazıyor. Erdoğan elimdeki belgeye uzandı ve okuyabilir miyim dedi. Tabii buyurun okuyun diyerek belgeyi Erdoğan'a verdim. Erdoğan bir süre belgeye baktı ve bende kalabilir mi diye sordu. Belgeyi artık 5 yıl yasaklı olan Erdoğan'a verdim. Ardından da yorum yapacak mısınız dedim. Erdoğan önce bir okuyayım sonra konuşacağım cevabını verdi. Belgeyi alarak hızlı arabasına bindi. Koltuğuna oturur oturmaz belgeyi yeniden okumaya başladı. Tüm gazeteciler şaşkına uğramıştı. Sıradan bir temel atma törenine gelmiş, ülkenin gündemini belirleyecek tarihi bir ana tanık olmuşlardı. İlk şaşkınlıklar atlatıldıktan sonra yakın arkadaşlarım yanıma gelerek tebrik ederiz, iyi iş yaptın dediler. Yaşananları canlı yayında anlatıyorum. Bu tür anlar gazeteci için çok önemlidir. Değer verdiği meslektaşlarının olumlu görüşleri gazeteciyi şevklendirir. Ben de o an bunu yaşamıştım. Kameraman arkadaşım Hakan Yusufoğlu'nu da hemen tebrik ettim. Çünkü uzun bir süre kamerayla çekim yaptı ve yerinden bile kıpırdamadı. Hakan, Tayyip Erdoğan arabayla uzaklaşırken bana çektiği görüntüyü vizörden izletti. Tam istediğim gibiydi. Tüm anlar kare kare kaydedilmişti. Vakit kaybetmeden hemen durumu merkeze aktarmanın zamanı gelmişti. Merkezdekileri ise ayrı bir heyecan sarmıştı. Herkes kasettekileri merak ediyor, Erdoğan'ın yanıtlarını izlemek istiyordu. Bu yüzden montaj seti boşaltılmıştı. Bunlar olurken ben yine canlı yayına bağlanmış, olan biteni aktarmaya başlamıştım. İtfaiye dairesindeki arkadaşlar cezayı telefondan öğrendi. Erdoğan ise ben bunları anlatırken İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluş törenlerine katılmak üzere Saraçhane'ye doğru yol alıyordu. Bizim canlı yayında haberi aktarmamız üzerine TV ve gazetelerin haber merkezleri Saraçhane'de Erdoğan'ı bekleyen muhabirlerine son gelişmeyi söyledi. İtfaiye dairesinde bekleyen arkadaşımız Erdoğan'ı binanın önünde karşıladı ve "Az önce telefonda öğrendik. Yargıtay'dan ceza almışsınız. Neler söyleyeceksiniz?" diye sordu. Erdoğan bunun üzerine "Henüz bana ulaşan bir şey yok. Ayrıntılı karar geldiğinde konuşacağım." dedi. Haberi yolda yazdım. Saraçhane'deki itfaiye binasında bunlar olurken ben haberin kurgusunu kafamda planlamıştım. Yazdığım haber ve çektiğimiz görüntüler bütün kanallarda son dakika anonsuyla aktarıldı. Erdoğan, yapılanlar haksızlık. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sabah saatlerinde verdiğim Yargıtay'dan ceza aldınız haberi, gazetecilik deyimiyle gündeme bomba gibi düştü. Herkes gibi Recep Tayyip Erdoğan da bu gelişmenin ayrıntılarına hakim olmak istiyordu. Bu yüzden açılışta kendisine gösterdiğim Yargıtay kararını elimden aldı ve arabasında okumaya başladı. Rotasını da İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine çevirdi. Erdoğan arabaya bindiğinde gözü yazıda, düşünceler ise bambaşka yerdeydi. Bu gözlerinden, yüzünden ve davranışlarından da açıkça belli oluyordu. Ancak Erdoğan buna rağmen iç dünyasını yansıtmamaya özel bir gayret gösteriyordu. Beklemediği durumlarda yaşadığı duygusallığı saklayamayan Erdoğan, yıllar geçtikçe kendini kontrol altına almayı öğrenmişti. Öğrenilmiş kontrol yöntemini uygulayan Erdoğan, zor durumda kalmamak için bu yolu kullanıyordu. Bu yüzden ceza aldığını öğrendiğinde duygularını saklamayı tercih etti. Ancak yıllar geçtikçe Erdoğan duygularını saklamak yerine bağırmayı seçti. Özellikle 1991 seçimlerinde ilk duygusal kırılmasını yaşadı ve gösterdi. Yaşanan ilk hayal kırıklığı. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında ittifak kurulması ve seçimlerde birlikte hareket edilmesi kararı alındı. Uzun süren görüşmelerin ardından uzlaşmaya varan her iki parti adayların listelerini ortak kurula verdi. Erdoğan'ın da aday olduğu listedeki en güçlü rakibi Trabzonlu Mustafa Baş'tı. Baş, Refah Partili olmasına rağmen MHP içindeki hemşerileriyle ittifak kurarak listede en üst sıralara yerleşti. Erdoğan ise gerekli çalışmayı yaptığına inanıyor ve liste birincisi olacağına kesin gözüyle bakıyordu. O dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Erdoğan meclise girmek istiyordu. Bu yüzden milletvekilliğine önem veriyor, meclisi Türkiye'yi yöneteceği kapıyı açacak anahtar olarak görüyordu. Fakat Erdoğan'ın bu hesabı tutmayacaktı. Mustafa Baş aynı listede yarıştığı Tayyip Erdoğan'ın önüne geçecek, bunu duyan başkan kırgınlığını ve kızgınlığını gizlemeyecekti. Partisinin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın kendisine haksızlık yaptığına inanan Erdoğan, tepkisini ise seçmenlerin, yurttaşların pek de alışık olmadığı bir biçimde ortaya koyacaktı. Erdoğan'ın ağladığı an. Meclise büyük önem veren Erdoğan, listedeki yerinin kendisini Ankara'ya taşıyamayacağını anladığında, bu haberi kendisine ileten arkadaşının yanında gözyaşlarını serbest bırakacaktı. Haksızlığa uğradığını düşünen Erdoğan gözyaşlarını saklamadı. Doktorlar, lider ruhlu kişilerde yaşanan bu duruma yoğun duygusallık adını veriyordu. Erdoğan'ın durumunun da buna benzer olduğunu söyleyen bir partili, başkanı doktora götürmeye ikna etti. Halbuki Erdoğan'ın doktora gitmesine gerek yoktu. O, içinde bulunduğu durumu hazmedemiyordu. Kendisine gereken değerin verilmediğini düşünüyordu. Kibrinin ilk izleri o olayda ortaya çıkmaya başlamıştı. Erdoğan'ın yaşadığı hayal kırıklığı olarak adlandırılabilirdi. Ancak Erdoğan'ın yakın çevresi kendisiyle aynı fikirde değildi. Erdoğan'ın sinirli ve tepkisel karakterini bilen yakın çevresi, başkanın duygusal yanını bildiğinden hemen bir doktor getirtti. Başkan, yakın çevresinin güvendiği bir isim olan doktorun telkinlerine kulak verdi. Doktor ilk tedavinin ardından kasları gevşetmek için bir iğne yaptı. Erdoğan ise şimdi biraz daha rahattı. Bazı iddialara göre ise Erdoğan bayıldı. Erdoğan'ı Sakallı Celal adlı Kur'an hocası ayılttı. Artık ileriye bakmak gerekiyor. Gerçekliği kabul eden ve bundan sonrasının planını yapmak zorunda olduğunu anlayan Erdoğan, bu yüzden yakın çevresindekileri ileriye yönelik planları konuşmak için çağırdı. Ancak bazı arkadaşlarının ve yakınlarının gelmediğini gördü. Her zaman yakınında bulunan kişilerin ortada olmamasına bir anlam veremeyen başkan, durumdan şüphelendi. Çevresindekilere bir kez daha arkadaşlarını sordu. Cevabı da kısa sürede aldı. Erdoğan duydukları üzerine hemen harekete geçti. Erdoğan'ı şoka uğratan şey, bazı yakınlarının Erdoğan'ın listede üst sıralara gelememesinin sorumlusu olarak Mustafa Baş'ı suçladığıydı. Yakınları bu yüzden Baş'a tepkilerini göstermek amacıyla harekete geçmişti. Kimseyi üzmeyin talimatı. Kendisine sıkı sıkıya bağlı olan yakınlarının üzücü sonuçlara yol açacak şeyler yapmasından kaygı duyan Erdoğan, yakınlarını buldu ve geri çevirdi. Baş'a tepki göstermek amacıyla yola çıkanlar, Erdoğan'ın gönderdiği kişilerce ikna edildi. Erdoğan, "Baş partili arkadaşımızdır. Kimsenin herhangi bir tepki göstermesini istemiyorum," dedi. Erdoğan böylece üzücü sonuçları da engellemiş oldu. "Ben bunları hak etmedim." Yukarıda anlattıklarımız Erdoğan'ın siyasi kulislerde çok az bilinen ama medyaya yansımayan kişisel tarihinden önemli bir ayrıntıdır. Erdoğan 1999'da girdiği cezaevinde de uzun bir iç hesaplaşma sürecinden geçti. Yoğun ziyaretçilerden fırsat buldukça kendisine zaman ayırmaya çalışan Erdoğan, dışarıda bulamadığı yalnız kalma fırsatını sonuna kadar değerlendirdi. Erdoğan, değişim sürecinin başladığı cezaevinde eski alışkanlıklarından sıyrılmaya çalıştı. Birçoğundan sıyrıldı da. Süreç kolay olmadı. Ancak kuşkusuz bu süreç sanıldığı kadar kolay olmadı. Zira Yargıtay'dan ceza aldığını öğrendiği güne dönersek bu sürecin nedenli zor olduğunu bir kez daha hatırlamış oluruz. Erdoğan için asıl mücadele şimdi başlıyordu. Yani Yargıtay'dan ceza aldığının kesinleştiği 23 Eylül 1998 tarihi. Ceza aldığını ve siyasetten 5 yıl uzak kalacağını öğrenen Erdoğan, önce soğukkanlılığını korumalı, ne yapacağını hesap etmeli ve stratejisini ona göre çizmeliydi. İşte bu düşüncelerle Topkapı'da bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra İstanbul İtfaiyesi'ndeki törene doğru yol aldı. Günlük rutin bir program, tüm TV kameraları ve muhabirlerince izlendi. Erdoğan kendisine plaket verilirken tek bir gazeteci bile yanına yaklaştırılmadı. Başkan ise aldığı cezaya değinmeden konuşmasını yaptı, kürsüden indi ve itfaiye daire başkanı Sabri Yalın'ın odasına geçti. Odaya geçerken de açılan sergiyi dolaştı. Yanındakilere beni rahat bırakmalarını sağlayın demişti. Çünkü yaşadığı gerilimi belli etmemeye çalışıyor, Türkiye gündemine yeni bir kriz hediye etmek istemiyordu. Ancak gazeteci bu sırada tüm cesaretini toplayarak Erdoğan'ın yanına yaklaştı. Mikrofonu Erdoğan'a uzatan ve aldığınız cezayı nasıl yorumluyorsunuz diyen muhabir, bir anda çatılmış kaşlar, gerilmiş bir yüz ifadesi ve sert bir ses tonuyla karşılaştı. Gündemi değiştirmeye çalışıyorsunuz, buraya sergi için geldim. Gerilim dışarıya yansıyor. Gazeteci beklemediği bu tavır karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Kameramanlar da bu gergin ifadeyi görünce Erdoğan'ı uzaktan izlemenin yararlı olduğunu düşündü. Belli ki Erdoğan içinde bulunduğu gerilimi ilk defa yansıtmaya başlamıştı. Bu itfaiye binasından ayrılıp belediye binasına geçerken daha bir netleşti. Erdoğan kendisiyle konuşmak isteyen gazetecilerin hiçbirine cevap vermedi. Yüzündeki ifade ise daha bir sertleşmişti. Öte yandan kararı duyup belediyenin önüne akın eden partililer törenden ayrılan ve belediyeye hareket eden Erdoğan'ı sloganlarla karşılıyordu. Fazilet Partisi'nin önde gelen isimleri de belediyeye akın ediyordu. Tabii basın mensupları da. İçeride görüşmeler sürerken gazeteciler nelerin konuşulduğunu öğrenmek için kaynaklarını sıkıştırıyordu. Erdoğan o gün partinin üst düzey isimlerini odasında kabul etti. Saatlerce görüştü. 23 Eylül 1998'de Erdoğan'ı belediyede yalnız bırakmayanlar 3 Kasım 2002 seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti'nin kabinesinde yerlerini aldı. Dönüm noktası 23 Eylül 1998. 23 Eylül 1998 ise Erdoğan'ın hayatında bir dönüm noktasıydı. Çünkü Erdoğan, Yargıtay'dan ceza almasının kesinleşmesiyle birlikte 4 ay hapis yatacak, tam 5 yıl da siyaset yapamayacaktı. Bu bir siyasinin oyundan uzaklaştırılması demekti. 5 yıl çok uzun bir süreydi bu yüzden. Siyasette 24 saatte çok şey değişir. 24 saat bile çok uzun bir zamandır düşüncesinin hakim olduğu Türkiye'de 5 yıl siyasetten uzak olmak bir anlamda başkanın siyasi kariyerinin bitmesini anlamına gelebilirdi. O günün koşullarında Erdoğan da böyle düşünüyordu. İçindeki gerilimi yansıtmak için de hayli çaba gösteriyordu. Çünkü partinin liderliğine oynayan Erdoğan'ın içine gireceği ruh hali, göstereceği tavır, hem kendisi hem de kendisine inanan ve etrafında kümelenmeye başlayanlar açısından da önemliydi. Bu yüzden kendisini belediye önünde bekleyenleri ihtiyatla selamladı. Kalabalığın taşkınlık yapmasına izin vermedi. Çünkü orada başlayacak bir hareketlenme bir anda tüm yurda yayılabilir ve partiyi çok zor durumda bırakabilirdi. Kuşkusuz tüm bunlara rağmen Erdoğan cezaevine gireceği günlerde belediyede yaptığı toplantıda medyayı hedef alan konuşmasıyla stratejisini bir anda değiştirdi. Partililer gazetecilere saldırdı. O gün o toplantıyı izleyen gazetecilerin arasındaydım. Bir anda şerefsiz medya sloganlarının tam ortasında kalmıştık. Erdoğan konuşmasına ateşli bir şekilde devam ederken biz de küfürlerin ortasında kalıp işimizi yapmaya çalıştık. Erdoğan konuşmasını bitirip binadan ayrılırken ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk. Öyle ki belediyenin içine giren bir grup gazetecilere saldırmaya başlamıştı. Gazeteciler ise kendilerini korumak için meclis odasına sığınmış ve polisten yardım istemişti. O sırada birçok arkadaşımız Erdoğan yandaşlarınca belediyede dayak yemişti. Bize saldıran partililer olan bitenden medyayı ve dolayısıyla bizi sorumlu tutuyordu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan olay polisin bizi belediye binasından çıkarmasıyla son buldu. Ülke bir anda gerilmişti. Gerilim tüm ülkeye yayılmıştı. Yaşadıklarımı hak etmedim. Neyse ki Erdoğan bir süre sonra cezaevine girecek, gerilim biraz olsun düşecekti. On binlerin cezaevine uğurladığı Erdoğan, Kırklareli Pınarhisar cezaevine girdikten sonra basına konuşmayacak, gerilimin düşmesini sağlayacaktı. Ancak Erdoğan, geceleri kendisiyle baş başa kaldığında yaşadıklarını bir türlü hazmedemediğini görecekti. Öyle ki, dört duvar arasında bir iç hesaplaşma süreci yaşayan Erdoğan, kendisini ziyarete gelen partili bir arkadaşına, "Yaşadıklarımı hazmedemiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum." diyordu. Partili arkadaşlarının isteği üzerine Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret eden ve aynı zamanda psikiyatrda olan siyasetçi Erdoğan'ı dinledikten sonra söze girdi. Erdoğan'ın iki yakınıyla cezaevine giden siyasetçi gelenekten olmasına rağmen kamuoyunda farklı bir kimlikle tanınıyordu. Söyledikleri, yaptıkları partinin çizgisinden uzaktı. İnsan hakları konusundaki duyarlılığı, cezaevleri önünde açlık grevlerinin bitmesi için gösterdiği çaba, kamuoyunda hatır sayılır bir saygınlık kazanmasına sağlamıştı. Politik olaylara yaklaşımı ve olayları analiz etme yeteneğiyle parti içinde de sıyrılan siyasetçi, o gün Erdoğan'ın derin bir haksızlık duygusu yaşadığını analiz ederek şu öneride bulundu. Erdoğan'a Nelson Mandela'yı örnek al önerisi. Sen tıpkı Nelson Mandela gibisin. O da siyasetten dolayı 27,5 yıl cezaevinde yattı. Dışarı çıktığında kahraman gibi karşılandı. Önümüzde yeni bir süreç var. Avrupa Birliği görüşmeleri Türkiye'nin önünde yeni bir ufuk açabilir. Düşüncenin ifade edilmesinin önündeki engelleri kaldırmak daha da kolaylaşabilir. Biz mecliste 312. maddenin kalkması için çaba göstereceğiz. Bu sözleri duyan Erdoğan, sözü siyasi yasaklara getirdi. Çünkü Erdoğan'ın önünde 5 yıl daha vardı ve 5 yıl siyaset yapamayacaktı. Bu endişeyi gözlemleyen siyasetçi cezaevindeki başkana rahat olmasını telkin etti. Erdoğan'ı yakından tanıyan politikacı endişelerinin yersiz olduğunu anlatmaya çalıştı. Erdoğan'ın yaşadığı endişeyi gözlemleyen yakın dostu siyasi yasakların kalkabileceğini, 5 yılın çok uzun bir süre olmadığını anlattı. Sabredeceksin. Erdoğan'ın moralinin yerinde olduğunu ancak buna rağmen yoğun bir endişe içinde olduğunu anlayan politikacı daha çok karşısındaki arkadaşını dinlemeyi tercih etti. Erdoğan'ın sözü edilen siyasi yasaklara getirilmesi üzerine de sabırlı olacaksın. Senin için en önemli şey sabırdır. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Bu haksızlıkları ortadan kaldırmak senin elinde. 5 yıl uzun bir süre değil dedi. Görüşmenin bitmesinin ardından yola çıkan politikacı, yanındakilerle bir hekim gözüyle tespitlerini paylaştı. Ankara'ya döner dönmez de bir yazı kaleme aldı ve Yeni Şafak'a yolladı. Yazıda Nelson Mandela örneği veriliyor, Erdoğan yasaklı lidere benzetiliyordu. Erdoğan o gece sabahki görüşmede duyduklarını düşündü ve öyle davranması gerektiğini kavradı. Dost siyasetçinin söylediği gibi yaptı, sabırlı davrandı. Yaşadıklarını 4 ay yattığı cezaevinde gözden geçirdi. Dışarıyı gözlemledi, çevresini değiştirdi. Siyasetten 5 yıl uzak kalan Erdoğan, 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin hükümet kurma yetkisini almasıyla birlikte geride bıraktığı yılların acısını da çıkarmış oldu. Erdoğan şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken, ceza aldığı gün arkasından tarih oldu, bir hışımla geldi geçti diye yazan ve misyonunun bittiğini sananlar bugün ona övgüler diziyor, bize de bir diktatöre dönüşen Erdoğan'la mücadele etmek. Birinci ayrımın sonu, sayfa 38.